Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Umak Yayın Evi, 3. baskı, Mart 2011, Ankara. Bu kitap 441 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ocak 2012. Okuyan Zuhal Kılıç. Bir gün mutlaka. Bu kaçıncı cinayettir? Hiç düşündünüz mü? Bir cinayet şebekesi ülkemizde kol geziyor. Kim bunlar? Kim? Kimden destek almakta? Kimlerin koruyucu kanatları altında körpe vücutlara kurşun yağdırmaktadır? Her şeye alıştı toplum. Kimseden ses çıkmıyor. Yüreklerin kulakları sağır belki de. Bu vurdumduymazlık böylesine sürüp durursa göreceksiniz. Kanlı cinayetler toplumun başka kesimlerine de sıçrayacak. Katil çeteleri namluların aydınlara çevirecek. Bundan sonra gazetecilere, yazarlara ve politikacılara çevirecek. Yasanın susup namluların konuştuğu günleri yaşıyoruz. Yok, hesap soran yok ki. Neden öldürülüyor bu insanlar? Böyle genç yaşlarında böyle hunharca kurşunlanarak. Yazık değil mi? Söyleyin, yazık değil mi? Bu kan bizim kanımız, bu can bizim canımız. Namluların konuştuğu yerde belki bir süre vicdanlarda, yasalar da susturulabilir. Fakat bir gün vicdanlar da, yasalar da konuşursa o namluların içinde sadece katil çetelerinin kimlik kartları çıkar. Kanlı mezar taşları bir gün ayaklanır ve birer tokat gibi katillerin yüzlerine fırlatılır. Ve o kaldırımlar, o kanlı kaldırımlar, üzerindeki kirli ayak izlerini hep üzerinde taşırlar. Silinmez o lekeler, döktükleri kanların içinde bir gün boğulacaklardır. Bir gün mutlaka. Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 28 Aralık 1975. Sunuş. Uğur Mumcu ailesi Ankara'da olmasına karşın 22 Ağustos 1942'de babasının görevi nedeniyle bulundukları Kırşehir'de doğdu. Babası Ankara'ya atanınca Ulus'ta Devrim İlkokulu'na başladığı ilk öğrenimini Bahçeli Evler'de Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda tamamladı. Cumhuriyet Ortaokulu ve Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961 Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdi. Uğur Mumcu öğrencilik yıllarında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmayacağını kavramış, etkin, coşkulu, çok okuyan, araştıran ve sorgulayan bir gençti. Onun öncülüğünde yapılan toplantılara zamanın politikacıları, bilim ve sanat insanları çağrılıyor, münazaralardaki başarılarıyla dikkati çekiyordu. Daha 20 yaşındayken Türk Sosyalizmi başlıklı yazısıyla Yunus Nadi makale yarışmasını kazandı. Hukuk fakültesini bitirince 1965 bir süre avukatlık yaptı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Dönüşünde hukuk fakültesinin idari hukuki profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı oldu. 12 Mart'ın aydınlara yönelik baskıcı tutumundan o da payına düşeni aldı. Askerliğini yapmak için hazırlanırken tutuklandı. Sonrasında sakıncalı piyadede sayıldı. Askerlik dönüşü gazetecilikte karar kıldı, üniversiteden ayrıldı. Yönetmen Kim Devrimi, Türk Solu, Ortam, Akşam, Milliyet ve Yeni Ortam'dan sonra uzun süre Cumhuriyet'te yazdı. Ölümünden 25, ölümünden sonra yazılarını topladığı 40'ı aşkın kitabı yayımlandı. Atatürkçü, layık, cumhuriyetçi, demokrat bir Türkiye'nin Yılmaz savunucusu, devrimci, hep emekten yana olan, hep araştıran ve sorgulayan gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü otomobiline konan bir bomba ile inandığı değerler uğruna öldürüldü. Eşi Güldan Mumcu, çocukları Özgür ile Özge, Uğur Mumcu'nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek kuşaklara aktarmak, kütüphanesinin arşivini ve tüm yazılarını tarihsel sırasıyla düzenli olarak araştırmacıların kullanımına sunmak, gazeteciliğe hevesli gençleri araştırmacılık alışkanlığıyla meslek kazandırmaya çalışmak gibi amaçlarla Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nı kurdular. Vakıf, Aralık 1995'te amacı doğrultusunda etkinliklerini yaşama geçirmeye başladı. Şimdi genç gazetecileri araştırmacılığa yöneltmek, insanların düşündüklerini yazıya doğru aktarmalarını sağlamak için yazma semineri düzenliyor, başkentleri sanatsal bilimsel etkinliklerde buluşturan toplantıların yanı sıra kitaplar yayımlıyor. Uğur Mumcu'nun gazete ve dergilerde 5000'i aşkın köşe yazısıyla dizi yazıları, söyleşimleri yayımlanmış, UMAK yayın bölümü bunların hepsini, bütün yapıtları ve bütün yazıları dizilerinde kitaplaştırmıştır. Yapıtların yeni baskılarına ilk baskılarını gözden kaçıran yazılar da eklenerek Mumcu'nun tek satırının eksik kalmamasına özen gösterilmiştir. Çünkü onun canına mal olan bir savaşımla yaptığı araştırmalar, yazdığı yazılar, geride bıraktığı en değerli kalıttır. Ölümünden bu yana geçen sürede bu yazıların hala güncel olması ise bu kalıtın önemini anlatmaktadır. Araştırma dizimizin Neden Öldürüldüler adını taşıyan bu ilk kitabında 10 siyasi cinayet mercek altına alınıyor. Kitap, yakın tarihimize ışık tutarken ülkemizde işlenen aydın cinayetleri üzerine bir kez daha düşünmeye ve tartışmaya çağırıyor. Bilimin ve sanatın aydınlattığı bir dünyada demokrasinin yaşama biçimi ve adaletin herkes için olması, bir kişinin bile hak ve özgürlüklerinden yoksun kalmaması için savaşım veren Uğur Mumcu gibi aydınlar düşündükleri için öldürüldüler. Daha aydınlık bir dünyanın Mumcu gibi aydınların çoğalmasıyla kurulacağına inanıyor ve bu inancı aydıncılarla paylaşmanın verdiği güçle Mumcu'nun düşüncelerinin gelecek kuşakları da aydınlatacağını biliyoruz. Düşünenlerin öldürülmemesi, öldürülenlerin de hiç unutulmaması dileğiyle. UMAK. Katlanacak mıyız? Işık Kansu. Bir değiller, iki değiller, üç değiller, onlarca, yüzlerce, binlerceler. Uğur Mumcu'nun yazıları günümüzde kalıt bıraktığı birer tarihsel çeteledir. Abdi Genel, Burçin Öztürk, Mehmet Toprak, Ahmet Karabulak, Ahmet Deveci, Yusuf Vehbi Yılmaz, İbrahim Kocakarın, Ekmek Söğüt, Ayhan Aklan, Zühtü Pehlivanlı, İsmet Yücel, Alparslan Gümüş, Yasar Özcüvelek. Katlanacak mıyız? Işık Kansu. Bir değiller, iki değiller, üç değiller, onlarca, yüzlerce, binlerceler. Uğur Mumcu'nun yazıları günümüzde kalıt bıraktığı birer tarihsel çeteledir. Abdi Genel, Burçin Öztürk, Mehmet Toprak, Ahmet Karabulak, Ahmet Deveci, Yusuf Vehbi Yılmaz, İbrahim Kocakarın, Ekrem Söğüt, Ayhan Aklan, Zühtü Pehlivanlı, İsmet Yücel, Alparslan Gümüş, Yaşar Özcüvelek, Münir Çetinkaya, İsmail Tığlı, Muharrem Çivikran, Cezmi Yılmaz, Halit Pelitözü, Kasım Göktaş, Cengiz Paz, Kenan Dayıoğlu, Hasan Kadıoğlu, Şükrü Bulut, Yunus Ceylan, Nuray Erenler, Atilla Özkan, Mustafa Şenpınar, Zeki Yılmaz, Mehmet Şenses, Bekir Altındağ, Hasan Basri Temizel, İlker Akban, Yusuf Ziya Güneş, Özel Elmas, Metin Arıkan, Semih Erbek, Mümtaz Akkaya, Yılmaz Keskindemir, Hüseyin Güzel, Mehmet Ömer, Ata Yıldırım, Orhan Aydın, Sami Ovalıoğlu, Hakan Yurdakuler, Burhan Barın, Esari Orhan, Fatih Koyunca, Fatma Karataş, Mehmet Dağbaşı, Ali Fuat Okan, Timur Demir, Mehmet Kocadağ, Sitemkar Başboğa, Mahmut Göncü, İbrahim Türkeş, Mustafa Ertaş, Fahir Doğan, Tevzi Aslansoy, Erdoğan Yalçıngil, Ensar Bingöl, Mehmet Aylacı, Ömer Çevik, İlhan Emre, Yemlihan Söylemez, Mehmet Ali Özpolat, Muammer Aslan, Mehmet Kudayi, Ramazan Sevindik, Refik Safa, Ömür Keban, İrfan Ala, Güler Çetin, Muharrem Çetinbay, Necdet Salih, Ali Yıldırım, Ali Naci Çobanoğlu, Ahmet Lale, Hüseyin Kale, Şanver, Burak, Mehmet Ayaz, Mehmet Alış, Nail Korkmaz, Mehmet Emin Ece, Orhan Seçilmiş, İsmail Tunceli. Bu 117 isim belki bugün yakınları dışında hiç kimseye hiçbir şey bir şey çağrışım yapmayabilir. Belki de bir şey ifade etmeyebilir. Bu adlar Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet'teki 24 Ocak 1977 tarih yazısında geçer. Bu 117 kişi yalnızca 1 Nisan 1975 ile 23 Ocak 1977 arasında yine Mumcu'nun ünlü sesleniş yazısında ifade ettiği gibi birer top çiçek gibi toprağa düşmüş, çoğunluğu gencecik çocuklarımız, yurttaşlarımızdır. Mumcu aynı yazısında sorar, neden öldürülüyor bunca insan, neden? Onlarca yazısı vardır Mumcu'nun öldürülen insanlarımız üzerine. Gazeteci Abdi İpekçi'den Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'a ve şimdi adlarını hiç anımsayamadığımız terör kurbanı birçok insanın üzerine. Hiçbirimizi ayıramaz birbirinden, kınar katledilmelerini. Evinde öldürülen Mersin Ağır Ceza Hakimi Halit Velioğlu'ndan, bir duvara slogan yazarken kurşunlanan henüz 20 yaşındaki Sinan Soner'den de söz eder. Gaziantep'te öldürülen SSK Hastanesi Başhekimi Orhan Özbaydar'dan, Doktor Rauf Yılmazer'den, Doktor Berces Seden'den de söz eder ve yazısını adeta bir çığlığa dönüştürür. Gaziantep, Kurtuluş Savaşı'nda işgal altındayken bu kadar zulüm, bu kadar kan görmüş müydü? Böylesine işgal orduları bile yapmaz. Bunları yapanlar yeraltı işgalcileri, emperyalist ordulardan da hunhar ve alçaktırlar. Bu vurgusu çok önemlidir Mumcu'nun. 1980 öncesinde namlu tezgahlarında eğlenmiş, bomba atölyelerinde tasarlanmış, pusularda yaşamını yiten yurttaş sayımızı bir acı, bir hüzün abidesi gibi açıklar bize. 5300 kişi. 1980 sonrası katlanılacaktır bu sayı. Ölümler, ölümler, ölümler. 10 binlere varacaktır. 7 Aralık 2006 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde her yıl olduğu gibi küçücük bir ilan yayımlanmıştı. Çocukları 1979'da katledilen iyi insan Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil'i anıyorlardı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı UMAK o ilan çıktığında elimizdeki bu kitabın hazırlığı içindeydi. Kitabı hazırlayan UMAK yayın yönetmeni Orhan Tüleylioğlu saldırıya uğramış, en temel insan hakkı olan yaşama hakları elinden alınmışların izini sürmüştü. Tozlu dava dosyaları aralamış, yakınlarıyla görüşmüş, gazeteleri, dergileri, arşivleri taramış, fotoğraflar, belgeler bulmuştu. Bu çerçevede Cavit Orhan Tütengil'in kızı Deniz Tütengil Mazlum'un da düşüncelerini almıştı. Deniz Tütengil Mazlum bir anlamda yüreğini tümüyle açmıştı. Issızlığa alışmış, alıştırılmış topluma. Çok sevilen bir insanın kim vurduya gitmesine seyirci bırakılmak, insanın kanını donduran, bu gelişmeleri yaşamak elbette uzun yıllar geçse de unutulacak gibi değil. Babamın öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçti. İnsan, sevdiği bir kişiyi normal bir ölümle kaybedince, yıllar içinde acının küllenmesi, anılar silikleştikçe, o kişinin yokluğuna ister istemez alışılması doğaldır elbette. Ama özetlemeye çalıştığım bu kahredici süreç nedeniyle ben babamın ölümünü hala kabullenemedim. Benim gözümde babam hala kanlar içinde. Vurulup düşüğü asfaltın üstünde yatıyor ve kendisine sahip çıkılmasını bekliyor. Üstelik de biliyorum ki bu duygu bir aile mirası gibi bizim çocuklarımızın da peşini bırakmayacak. Geçmişin çürümüş pis kokulu tabakaların üzerine sinsice kapatılabilir mi? Bugün bakıyoruz, görüyoruz ve ayrımındayız. Kapatılmış. Altta babası öldürülen çocukların dinmeyen içli hıçkırıkları, fısıltı dehlizlerinde dolanıp çığlık olmuş yüzeye vururken, üstte unutkanlığın zamana yayılmış eciş bücüş mumyaları, fosilleri, yine ortalıktalar. Hep sarmaş dolaş, hep kol kolalar. Gözlerimizin içine baka baka mecbur bize katlanacaksınız diyorlar. Katlanacak mıyız? Bir değil, iki değil, üç değil, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce kişi adına söyleyin. Katlanacak mıyız? İnsancıydılar, insanların insanca yaşamasından yanaydılar. Bağımsız, özgür, onurlu bir ulus olmanın kıvancındaydılar. Kardeşliğin yalın barışındaydılar. Öyleyse neden, neden, neden öldürüldüler? Babam neden öldürüldü anne? Orhan Tüleylioğlu. Ankara Savcı Yardımcılarından Doğan Öz, 1978 yılında öldürüldüğünde, o sıralarda henüz 5 yaşında olan kızı Bengi, bir gün annesinin elinden tutar, yatak odasına çeker, kapıyı kapar ve sorar. Babam neden öldürüldü anne? Sezen Öz ne yanıt vereceğini bilemez. O yaşta babasının neden öldürüldüğünü bir türlü anlamayan Bengi, olay gününü hiç unutmaz. Silah sesi, annesinin çığlıkları, aşağıya koşuşu, arabanın hali, gazeteler, evde dolan insanlar. Cenaze yürüyüşü çok kötü. Hiç silinmeyecek birer fotoğraf olarak kalır belleğinde. 1960'ların sonundan başlayarak 1980'lerin başına değin süren bir dönemi yaşayan çocukların sorusudur bu. Hiç kimsenin yaşam garantisinin olmadığı, insanların sokak ortasında öldürüldüğü, kahvelerin tarandığı, bombalandığı, katillerin haberlerde kimliği bilinmeyen kişiler diye anıldığı, kanlı ellerin bulunamadığı, mahkeme önüne çıkarılmadığı bir dönemdir bu. Kapsamlı imha planının adım adım uygulamaktan çekinmeyen bir faşist örgütlenmenin, halkın her kesimini hedef alan, bir ulusu birbirine düşürme tezgahıydı bu aynı zamanda. Terör, gelişmiş veya az gelişmiş birçok ülkede değişik özellikler gösterse de, amacı demokratik düzenleri yıkmak, can güvensizliğinden doğan korku ortamına faşist iktidarların ülkeye egemen olmasını sağlamaktır. Dünyada bunun birçok örneği var. 1920'lerin İtalya'sında siyasal amaçlı adam öldürme eylemleri planlı bir biçimde yaygınlaştırma yolu kullanılmış, sonunda faşizm iktidara gelmişti. Nazi çeteleri 1930'lar Almanya'sının ekonomik bunalımlarla sarsılan ortamında yarattıkları dehşetle Hitler'i iktidara taşıdılar. Endonezya'da faşist darbe on binlerce aydının bir gecede topluca yok edilmeleriyle gerçekleşti. Şili demokrasisinin yıkılmasında da terör eylemleri etkin oldu. 1973 yılında Yurt ve Özgürlük adlı faşist gruplar ülkede yoğun bir terör uygulamasına giriştiler. Yüzlerce aydın ve işçiyi öldürdüler. Türkiye'de de benzer yöntemler sahneye kondu. Önce toplumun en aydın kesimini oluşturan bilim ve öğretim kurumlarını sindirilmek istenmiş, öğrencileri hedef alan şiddet, özgür düşünceli öğretim üyelerini, bağımsız yargıya, sendikacılara, gerçeği yansıtan gazetecilere de yönelmişti. Ülkemizde binlerce kişi bu karanlık planın gerçekleşmesi için acımasızca katledildi. Cinayetlere yıllarca faili meçhul dendi. Yakınları, cinayetlerin ardından gelen aşamaları sonu gelmez bir işkence gibi yaşayacak, kimi zaman da gerçeğin bir ucuna yaklaştırılıp sonra da onlara delil yetersizliğinden denecek. Araştırmalar, soruşturmalar sırasında türlü zorluklarla, engellemelerle karşılaşacaklardı. Terör, Uğur Mumcu'nun vurguladığı temel konulardan biriydi. Terörün sadece Türkiye'ye özgü bir olgu olmadığını, uluslararası boyutu olduğunu, bu olayla baş edebilmek için gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda her bireyin ve devletin teröre karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Uğur Mumcu, o yıllarda kaleme aldığı bir yazısında şunları söylüyordu. Bu kaçıncı cinayettir? Hiç düşündünüz mü? Bir cinayet şebekesi ülkemizde kol geziyor. Kim bunlar? Kim? Kimden destek almakta? Kimlerin koruyucu kanatları altında? Körpe vücutlara kurşun yağdırmaktadır. Her şeye alıştı toplum. Kimseden ses çıkmıyor. Yüreklerin kulakları sağır belki de. Neden öldürülüyor bu insanlar? Böyle genç yaşlarında, böyle hunharca kurşunlanarak. Yazık değil mi? Söyleyin, yazık değil mi? Bu kan bizim kanımız, bu can bizim canımız. Namların konuştuğu yerde belki bir süre vicdanlar da yasalar da susturulabilir. Fakat bir gün vicdanlar da yasalar da konuşursa, o namların içinde sadece katil çetelerinin kimlik kartları çıkar. Kanlı mezar taşları bir gün ayaklanır ve birer tokat gibi katillerin yüzlerine fırlatılır. Ve o kaldırımlar, o kanlı kaldırımlar üzerlerindeki kirli ayak izlerini hep üzerlerinde taşırlar. Silinmez o lekeler. Bu kitapta ülkemizde işlenen, karanlıkta kalmış 10 siyasi cinayeti bütün yönleriyle ele almaya çalıştım. Kitabın hazırlık aşamasında dava dosyalarına, gazete arşivlerine, konuyla ilgili kitaplara, dergilere ve öldürülen aydınlarımızın yakınlarına başvurdum. Kitapta olayı ve sonraki gelişmeleri aktarırken, olay ilgili tanıklara, öldürülen aydınlarımızın yakınlarıyla yaptığım söyleşilere geniş yer verdim. Çalışmalarım sırasında Ümit Sezgin'in Aydınlanmamış Cinayetler adlı kitabı benim için yol gösterici oldu. Her bölümün sonunda öldürüldüğü güne kadar ülkemizde yaşadığımız olayların perde arkasını, kamuoyundan saklamaya çalışılan gerçekleri bütün belgeleriyle ortaya koyan, yılmadan ve usanmadan hepimizi düşündürmeye, aydınlatmaya ve uyarmaya çalışan Uğur Mumcu'nun konuyla ilgili yazılarına da yer verdim. Ülkemizdeki terör olaylarının ardında kimler vardı? Bunları kimler yöneltti, niçin yönetti? Gerçekleşen cinayetlerden kimler, ne için ve kim için fayda sağladı? Bundan hangi siyasi akımın, ülkenin, çıkar grubunun temsilcileri yararlandı? Bu soruların yanıtları hiç kuşkusuz, "Babam neden öldürüldü anne?" sorusunun da yanıtıdır. Kitaba emeği geçen, yazılarıyla ve öneriyle katkıda bulunan dostlarımıza, çalışmama büyük destek veren Güldal Mumcu'ya, Işık Kansu'ya, Günay Güner'e, Murat Sayın'a, Ali Tartaranoğlu'na, Ümit Sezgin'e ve öldürülen aydınlarımızın yakınlarına teşekkür ederim. Birinci ayrımın sonu sayfa 15.